Ayrım 5. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 53. 4. Yıl 1985. Tomurcuğa durmayan ağaç odundur. İnsanların %99'u sadece var olur. %1'i gerçekten yaşar. Oscar Wilde. Asker olmak üzere mülakatımı yapanların neden asker olmak istiyorsun sorusuna, madem kaderinde öğretmenlik yapmak var, hiç olmazsa disiplinli öğrencilere öğretmenlik yapayım, kafamda başka kaygı olmasın, vatan evlatlarını en iyi şekilde yetiştireyim ve bundan lezzet alayım mealinde bir cevap vermiştim ya. Bu yıl işte öyle mutlu geçti. Okuldaki hiç kimsenin yaptığına takılıp kalmadan ilk kez ve doyasıya öğrencilerle eğitim ve öğretimin lezzetine vardık. Anladım ki öğrenmek isteyen öğrencilerle ders yapan bir öğretmenin mutlu olmaması imkansızdır. Günday adlı bir binbaşımız vardı. Galiba matematik hocasıydı. Bana çok eziyet ediyor, her fırsatta beni aşağılamaya çalışıyor, militan tavrını beni ezerek tatmine çalışıyordu ve yazık ki rütbem onunla mücadeleye el vermiyordu. Ben de kalemime yüklendim ve yazma işlemi son aşamaya gelen ve nihai düzeltmelerini yapmakta olduğum dil bilgisi kitabında sıfatlara, zamirlere, isimlere, zarflara ve fiillere örnek olmak üzere uydurulmuş ne kadar olumsuzluk taşıyan cümle var ise onun adını özne yerinde kullanarak yeniden yazdım. İleride bu kitabı okuyacak öğrenciler kendisine karşı yargılarını oluştururken onun gerçek yüzünü görecek, belki bıyık altından gülerek benim intikamımı acı biçimde alacaklardı. Şimdi bu yaptığımdan utanıyorum. Bilimselliğin çıkar amaçlı kullanılması hakikatlerin üstünü örtebilir çünkü. Eğitim öğretim yılının sonunda Beylerbeyi'ndeki Deniz Astubay Hazırlama Okulu'na tayinim çıktı. Şaşırmıştık. Doktora yapmış bir öğretmen olarak subayların değil de astubayların eğitimde görevlendirilmiş olmam herkesi şaşırtmıştı. Benim Deniz Harbi Okulu'na layık olduğumu ama orada Türkçe edebiyat dersi bulunmadığı için Deniz Lisesi'nde yeterince istifade edilemez konumda kaldığımı söyleyenler belki de bu atamaya tepki göstermek için Deniz Astubay Hazırlama Okulu'na Deniz Astubay Akademisi adını taktılar. Ama sonuç değişmedi. Ben Temmuz ayının ortasında yeni görevime başladım. Üzülmüştüm ama bunun sosyal hayatım ve maddi sıkıntılarım adına iyi bir tarafı da vardı. Lojmana taşınabilecektim. Bazen böyle olur. Biz farkına varmayız ama hakkımızdaki takdir bizim lehimize gerçekleşir. Eskiler rahmet ile zahmet arasında bir nokta farkı vardır. Allah dilerse zahmetteki noktayı kaldırıverir derlermiş. Galiba bu atamada benim için zahmet görünümünde rahmet olacak diye düşündük. Meğer benim için yeni ve uzun bir sürecin de başlangıcıymış ve henüz bilmesem de asıl macera yeni başlıyormuş. Heybeliada Deniz Lisesi'nde çalışırken Kartal Maltepe'sinde kirada oturuyorduk ve maaşımın yarısı kiraya gidiyordu. Bir tenzili rütbe gibi görünen ki daha sonradan bunun öyle bir mesaj içerdiğini acı biçimde anladım. Bu atama belki de lojman imkanı dolayısıyla maddi açıdan bir parça rahat etmemizi sağlayacaktı. Ama yine de üst eğmenlik rütbesini söktüremeyen meslektaşlarım belki de bilim rütbesini söktürmeye çalışıyorlar diye düşünmekten kendimi alamadım. Astubay okuluna tahsis edilen lojmanlar Levent'te 3. Kolordu'ya ait bir arazide idi ve bir nizamiyeden giriliyordu. Ben eşimin başörtülü oluşu nedeniyle mahalle arasında bir lojman olmasını tercih ediyordum. Bu durumda lojmanlara taşınıp taşınmama konusunda tereddüt ettik. Halen oturduğumuz evden muhakkak taşınacaktık. Ancak Üsküdar yakınlarında bir ev kiralamak da bütçemizi sarsacaktı. Madem ki devlet bize bu hakkı tanımış, o halde kullanalım deyip lojmana taşınmaya karar verdik. Meslektaşlarım arasında ağzını aradığım bazı sol ideolojiye sahip insanlar, "Canım, herkesin eşinden kime ne? Asker olan o değil ya," diyorlardı. Sonradan bunların hepsi tatlı su demokratı çıktı. Uzaktan isteyen gibi giyinir diyenler apartman veya kapı komşumuz olunca homurdanmaya başlıyorlardı. Biz lojmanlara taşındığımızda Levent semtindeki Deniz Subay lojmanlarında iki başörtülü hanım vardı. Birisi benim eşim idi. Önceleri pek yadırgandıysak da sonradan komşularımız da bize alıştı. Hatta o kadar ki ilk dönemlerde bize selam vermeyen insanlar bir yıl sonra tatile giderken evlerinin anahtarlarını bize teslim edip gitmeye başladılar. Yazık ki bazıları işten pazarlık ve ikiyüzlü idiler. Başka yerlerde aleyhimizde konuştuklarını duyuyorduk. Çünkü herkes bizi onlardan soruyordu. Buna rütbeli ve sıralı amirlerim de dahildi. Evimize hiç olmayacak zamanda uzak bir arkadaş konuk gelmişse biliyorduk ki bizi teftiş etmekte ve ertesi gün evimizin duvarlarındaki tablolar, kütüphanemizdeki kitaplar, yerdeki halıların desenleri hakkında birilerine rapor verilecektir. O kadar ki Ramazan ikindilerinde acilen kahve içmeye gelen komşu hanımları bile çıkıyordu. Böyle durumlarda anlıyorduk ki aylık rapor gecikmiştir, onun da görevini yapmasına müsaade etmek gerekir. Denilebilir ki bütün bunlara bile bile lâdestemek ahmaklıktır. Belki de öyledir ama hayatımızın akışında göstermelik değişiklikler yapacak olursak kendimizi inkar etmiş, dolayısıyla hayatın anlamına ilişkin saygımızı yitirmiş olacağımızı düşünüyorduk. Bir defa saklayacak bir şeyimiz yoktu ve bu ülkeye bizden zarar gelmezdi. Milli ve manevi değerlerimize pek çok insandan daha çok bağlıydık ve mesela bayrağımızı, vatanımızı bizi gizlice teftiş edenlerden daha fazla seviyorduk. Öte yandan olduğumuzdan farklı görünmenin ağırlığı altında işin gitgide paranoyaya varacağını kestirebiliyor ve asla bu yola sapmamaya çalışıyorduk. Biz böyleydik ve bu halimizde var olmak istiyorduk. Ama ne yapalım ki bu ülkede dal kavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha bereketli oluyordu. Astsubay hazırlama okuluna geldikten sonra İstanbul'un kültür ve bilimsel hayatıyla daha yakından ilişkiler içinde olabiliyordum. Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermem için davet edildiğimde bunu sevinerek kabul ettim. Resmi yazışmalar tamamlandı ve haftada bir gün Boğaziçi'ne derse gitmeye başladım. Askeri okullarda her öğretmen subayın haftada bir günü boş bırakılır ve o gün kendisine görev verilmez. Kendini geliştirebilmesi için araştırma günüdür o gün ve öğretmen bilimsel çalışma için kütüphaneye, laboratuvara veya ilgili yere gider. Ancak zamanla öğretmenler bu araştırma gününün adını boş gün, off güne çevirmişler ve kendilerini geliştirmek yerine menfaatlerince veya keyiflerince kullanmışlar. Ben öğretmenliğe başladığımda adı yazışmalarda bile boş gün olarak geçiyor ve haftalık izin kabiliğinden addediliyordu. Hiç kimse düşünmüyordu ki böyle bir araştırma zamanının adı boş gün olursa elbette amirin de bu boşluğa izin vermeme hakkı doğar. Gariptir, bazı öğretmenler bu boş günlerinde okula gelip boş otururlar, bir iş emredilse bugün benim boş günüm derlerdi. İşte ben o boş günümü doldurmak için Boğaziçi'ne ders anlatmaya gidiyordum ve kimseye bir ziyanı dokunmuyordum. Astsubay okulundaki derslerimi asla aksatmıyor, öğretmenliğimi de en iyi biçimde yapıyordum. Ne ki benim Boğaziçi'ne gidişim üst makamlar ve meslektaşlarım arasında iki şekilde okunuyordu. Kara veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na karşı bir övünme söz konusu olur ise bizim Boğaziçi'nde ders veren öğretmenlerimiz var diyorlar. Ama eğer konu öğretmenlikten açılırsa benim durumum, canım herkes yalnızca öğretmenlik yapmıyor ki, torpilini bulan başka yerden para da kazanıyor'a dönüşüyordu. Doktora yaparken dirsek çürütmüş olduğumu ise kimse hatırlamıyordu. Bunlara aldırış etmeden yoluma devam etmeyi yeğledim. Torpil konusunda da nedense şanssızlığım hep yaver gitti. Askerlik hayatımın hiçbir döneminde torpilli olmadım, olamadım. Eğer TSK'da bir dayım olsaydı kim kılıma dokunabilirdi ki? Gerek aldığım eğitim, gerek özel meraklarım ve gayretlerim ile tarihe, edebiyat tarihine ve arşiv konularına vakıf duruma gelmiştim. Deniz Kuvvetleri'nin İstanbul Beşiktaş'ta Tarihi Deniz Arşivi bulunuyordu. Burada 7 milyonun üzerinde belge okumayı bekliyor, çürüyor, yıpranıyordu. Gidip içerisinde gezince burada tarih büyük bir özlemle beni bekliyor gibi geldi. Derhal bir dilekçe yazdım. Öğretmenliği çok ama çok sevmeme rağmen buradaki görev için birikimin bulunduğunu, arşivde istihdam edilmemin öğretmen olarak çalışmaktan daha önemli ve verimli olacağını, arşivi canlandırıp aktif hale getirmeyi vesaire teklif eden bu dilekçeyi sıralı komutanlıklar kanalıyla Deniz Kuvvetleri Karargahı'na gönderdim. Akademik niteliğim, araştırmaya dönük gayretlerim, üniversitede ders veriyor oluşum, bilimsel başarım vesaire nedeniyle öğretmenlik yapmamın çok önemli olduğunu, böyle bir personeli arşivde istihdam etmenin yetişmiş insanı harcamak ve kamu yararına israf olacağını vesaire bildiren Koramiral Cahit Parpucu imzalı olumsuz bir cevap geldi. Meğer öğretmen olarak çalışmam eğitim için olduğu kadar Deniz Kuvvetleri'nin diğer kuvvetler karşısındaki konumu için de çok önemliymiş. Hatta üniforma ile katıldığım sempozyum ve bilimsel kongrelerde Deniz Kuvvetleri'ni temsil etmemden gurur duyuluyormuş. Bu yüzden takdir de ediliyormuşum vesaire. Herhalde Deniz Lisesi'nden Deniz Astsubay Hazırlama Okulu'na alınmam da bu takdir sebebiyle olmuştu. Astsubay Okulu'nda eğitim öğretim sona erdiği günlerde deniz okulları sınav soru kitapçıklarının basımı için Karamürsel'e gittik. ÖSYM sisteminde çalışan bir soru basma işlemiydi bu. Matbaa ile dışarısı arasında kuş uçurtulmuyor, Soru basımı bittikten sonra da sınavların yapıldığı güne kadar matbaadan dışarı çıkılamıyordu. Çok neşeli bir imece usulüydü ve matbaa imkanlarında, belki de imkansızlıklarında demeliydim, tatlı bir yaz tatili gibi yaşanıyordu. Divan şiiri sözlüğünün ve diğer kitap hazırlıklarımın şekillendirilmesi bu günlerin masum mahpusluğuna rastlar. Matbaada çalışma masası, daktilo, kağıt ve su vardı. Bunlar benim dünyalık cennetim sayılırdı ve bunlar elimin altında olduktan sonra aylarca sandalyemden kalkmasam olurdu. Daktiloyu bilgisayarla değiştirmek şartıyla hala da öyledir. Matbaadaki tek sıkıntım namaz kılmak için yalnız kalamıyor oluşumdu. Nitekim bütün askerlik hayatım boyunca beni namaz kılarken gören tek kişi burada görmüştür. Çok çok sonraları bile benim namaz kıldığım bilindiği halde hiçbir askeri mekanda bunu gören ne er, ne komutan, ne sivil memur, velhasıl hiçbir şahit olmamıştır. Evliya Çelebi o ünlü eseri Seyahatname'de sık sık kendi yolculuk kurallarından birini hatırlatır okuyucusuna ve der ki, çok gerekmedikçe fikirsel yorumunu, paranı ve inancını gizli tut. Çelebi'ye hak veriyordum ve inanç meselesi. Hak ile aramdaki bir meseleydi, başkasını, hele de gösteriş için asla ilgilendirmezdi. Bu yüzden genelde öğlen mesai boşluğunda namaz kılardım ve eğer kendime ait odam varsa istirahat saatinde içeriden kapımı kilitler, aksi takdirde yalnız kalabileceğim bir zamanı kollardım. Yalnız kalamamışsam vakti geçen namazlarımı akşamları kaza ederdim. Hiçbir gün, hiçbir vakit namaz için işimi aksatmadım. Bir akşam vakti matbaada günlük işler bitmiş, ben de duşa girerek abdest alıp çıkmıştım. Herkes bir arada matbaanın salonunda idik. Akşamları genellikle matbaa makinelerinin olduğu yerde kitap çalışmalarıma devam ediyordum. Diğer subaylar da beni ineklemekle suçluyorlar ve İskambil yahut Konken Partisi'nin başına oturuyorlardı. Yatakhane olarak kullanılan çadıra gidip ranzanın üzerinde oturarak zaten kısa olan akşam namazını kılmaya durdum. Birkaç dakika sonra binbaşılardan birisi üstünü değiştirmeye gelmiş ve ben de duymamışım. Selam verdiğim sırada göz göze geldik. Çok şaşırdı. Nasihatler etti. Ben de ona sırrımı saklaması ricasında bulundum. Ertesi akşam aynı binbaşı ben çalışırken geldi. İskambil oynayacağız, bir kişi eksik diye matbaa salonuna çağırdı. Ben samimiyetine vererek peki dedim. Çünkü arada sırada İskambil, tavla ve satranç oynadığımız olurdu. Yine öyle zannettim. Salona varınca videoda porno film oynadığını gördüm. Aldırış etmedim. Çünkü o yıllarda bütün ülkede video furyası vardı ve porno filmlerde yaygındı. Gemilerin subay salonları ile asker olan yerlerde sık sık karşılaşılıyordu. Bir zamanların kışlalarında düzenlenen aç aç eğlenceleri yerini gizliden gizliye oynatılan porno film seanslarını bırakmış gibiydi. Matbaadaki de böyledir diye düşündüm. Yanılmışım. Birkaç dakika içinde anladım ki o gün ile bir gün öncesi arasında bazı kişilerin bana bakış açısı ve tavırları değişivermiş. İnsanlar nasıl da şartlandırılmıştı. Ben yine aynı ben idim ama o bazılarına göre bir gecede sanki canavarlaşmıştım. Bu namazda suçüstü yakalanma tecrübesini bir daha yaşamadım ama benim gittiğim her yere daima adım benden önce gitti ve insanlar her yerde beni önce ön yargıyla karşıladılar. Sonra tanıyınca adam yemediğimi görüp samimiyet kurmaya başladılar. Biz insanlar kendi düşüncelerini paylaşmayanlar için şablon oluşturmayı, onları kategorize edip ötekileştirmeyi çok severiz nedense. Kusurumuz ne kadar çok ise karşımızdakinde de o kadar kusur aramaya meyilliyizdir. Karşınızdakiler zihinlerinde size bir rol ve tavır biçtilerse eğer, artık istediğiniz kadar farklı tavırlar içinde olun, asla bunları kabullenmezler. Yanıldıklarını görmek istemezler. Eğer çevrenizde aynı tavır ve bakış açısını paylaşanlar çoğalmışsa, siz de gitgide onların biçtiği role uygun davranmaya başlarsınız. Farkında olunmayan bir kutuplaşmadır bu ve faturayı daha çok resmi ideolojinin huzurunda yalnız kalan öder. Garip değil mi? Allah bile kendi yarattığı kulları hakkında hükmünü ömürleri sona erdikten sonra verirken, biz zavallı insanlar kim oluyoruz ki onları bir hal üzere görmekte, haklarında bir dedikodu işitmekle, adımlarını şöyle attılar, ellerini böyle tuttular diye gözlerinin üstünde neden kaşları olduğu hükmüne varıveriyoruz. 5. yıl 1986. eğitim, öğretim teftişe feda edilirse. Çaba ancak acı vermeye başladığında çabadır. J. Ortega, Y. Gasset. Astsubay Hazırlama Okulu'nun bir önceki komutanı Kemal Tok, albaylıktan amiraliye terfi etmişti. Herkes onun bu başarısını, Astsubay Okulu personelini ve özellikle de öğretmen subayları muma çevirmesine bağlıyor. En azından okuldaki subaylar arasında böyle konuşuluyor, böyle bilinmesi isteniyordu. Güya o güne kadar öğretmen subaylar disiplinden çıkmış, dışarıyla bağlantılar kurmuşlar ve öğretmenlik ikinci plana itilmiş gibiydi de amiralliğe terfi eden albay bunu zapturapta almakla başarı sağladığını ve terfi ettiğini anlatıyordu. Mamafi böyle davranan öğretmenlerde yok değildi. Kimisi borsada, kimisi localarda faaliyet yürütüyor, kimisi de mesai saatlerinde bile özel dersler veriyorlardı. O yıllarda üniversiteye veya kolejlere hazırlık yaptıran dershaneler bu derece başarılı ve yaygın değildi. Zengin aileler çocuklarını özel ders aldırtırdı ve askeri okullardaki seçkin öğretmen subaylar da bu bakımdan piyasa yapmışlardı. Okulun yeni komutanı Albay Özcan Özuz, halefinin yolundan gitmeyi yeğledi ve öğretmen subaylar için ipleri iyiden iyiye germeye başladı. Onun amiralliğe terfi beklediği ve astsubay okuluna atandırılmasının bu bakımdan bir şans olduğu söyleniyordu. Öğretmenlerin bilimsel araştırma ve kendisini geliştirmeleri için haftada bir mesai gününe tekabül eden boş gün, off günler haftalık ders programlarında gösterilir olmuştu. Okul komutanı albay off günleri mesaiye katmakla işe başladı. Hiç kimsenin dışarıda özel ders vermesine sıcak bakmıyor, bunu görev dışı menfaat temini olarak yorumluyordu. İdari kadroda öğrenci amiri ve sınıf amiri kadrosunda görev yapan muharip subaylar da kendisine destek vermişler, öğretmen subaylar ile muharip subaylar arasında gizli bir sürtüşme kendini gösterir olmuştu. Arada olan öğrencileri oluyor, görev ve yetki çatışmalarından en çok onlar etkileniyor. Güneş çarığı, çarık ayağı sıkıyordu. Aslında muharip subaylar olaya biraz gıpta ile bakıyor, öğretmenlerin sosyal hayatıyla olan bağlarını menfaat ile yorumluyor, bu da kurunun yanında yaşı da yakıyor, öğretmenlerin gerçekten araştırma geliştirme yanlısı olanlarını olumsuz etkiliyordu. Benim hiçbir özel dersim, daha doğrusu özel ders imkanım yoktu ve doktoradan sonra bilimsel çalışmalarımı devam ettirmem, boş günlerimde kütüphanelere gitmem yetiyordu. Mamafi, o yıl boş günümde Boğaziçi Üniversitesi'ne derse gidiyordum ve okul komutanı neredeyse buna bile sıcak bakmıyordu. Ne ki, deniz eğitim komutanının izni ve emriyle, hatta takdir ve teşekkürlerini de kazanarak bu ek görevi yürütmekteydim. Komutan albayın bu haddinden ziyade disiplin telaşı ile öğretmen subayların kilitlenen faaliyetleri iki grup arasındaki inatlaşmayı gün yüzüne çıkardı. Komutan albay her fırsatta öğretmenleri aşağılamaya, olmayacak emirler ile işgal etmeye yelteniyordu. İncir çekirdeğini doldurmayacak konular giderek problem teşkil etti ve arada dağlar gibi yığıldı. Astsubay okulunun binaları çok eski olup hayli yıpranmış, fersudeleşmişti. Yıllık tamir ve tadilat masrafı bile bütçeyi eritiyor, yine de güzel bir görünüm kazanamıyordu. Beylerbeyi sarayını omuz verip Nakkaştepe'ye sırtını dayamış olan bu eski binaların denetlemelerde temiz ve bakımlı görünmesi oldukça zor idi. Söz gelimi Tuzla'daki harp okulunun modern binalarını ve lüks hayatını denetleyen bir heyetin oraya kıyasla bu eski binalarda her neye baksa hata görmesi mümkündü. Bu da okul komutanı için risk demekti. O bu riski temizlik saplantısıyla giderebileceğini düşünmüş olmalı ki hiç de görevleri olmadığı halde öğretmenleri temizlik işlerinde devreye soktu ve her öğretmene belli bir mekan gösterip onları temizlik sorumlusu yaptı. Dağılımda rütbe ve kıdem esası yerine otoritenin kime ne kadar hissettirileceği ön planda tutuluyordu. Bunun en bariz yansıması da benim görev yerimde görüldü. Bir sabah okula geldiğimde ikinci kat tuvaletleri temizlik sorumlusu Doktor Kıdemli Üsteğmen İskender Pala levhasının gerçekten de ikinci kat tuvaletinde asılı durduğunu gördüm. Bu levhayı daha sonra yenilenirken hatıra olarak aldım ve hala saklarım. Bana çok şey hatırlatır. Çünkü burada acayipten daha garip olan husus temizlik levhasına akademik doktor unvanımı yazılmış olmasıydı. Çünkü o günlerde doktor unvanımın bütün yazışmalarda kullanılması için yazılı ve sözlü olarak defalarca müracaatta bulunmuştum. Her defasında evet bu senin hakkın denilmesine rağmen koskoca bir kapris eseri olarak hiçbir zaman yazılmamıştı. Şimdi tuvalete yazılmakla önemli bir mesaj verilmek isteniyordu ve bu ne yazık ki bir komutanın bilime bakış açısını da kısmen yansıtıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 65.